Yasaların Ruhu. Adalet arayışından sosyal mühendisliğe. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşler Gözaydın.
Merhabalar, ben Ayşe Çavdar.
Ben İşler Gözaydın.
Bir Yasaların Ruhu programında daha birlikteyiz. Bu hafta bir de konuğumuz var. Son derece damardan mevzuları konuşacağız. Konuğumuz Mine Yıldırım. Kendisi Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Yöneticisi ve OBU Akademi'de doktora adayı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Önce ben bu Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi nedir ve bu elimizdeki raporu neden hazırlama ihtiyacı duydunuz? Türkiye'de inanç özgürlüğü hakkını izleme raporunu neden hazırladınız diye sorabilir miyim?
Peki. Norveç Helsinki Komitesi merkezi Oslo'da bulunan bir insan hakları kuruluşu. 1977 yılından beri faaliyet gösteriyor ve çoğunlukla Doğu Avrupa ülkelerinde demokratik yapıları destekleme, eğitimler verme, insan haklarının korunmasını ilerletme amacıyla çalışan bir kuruluş. Ve Türkiye'de de daha önce projeleri olmuştu. Özellikle 90'larda İnsan Hakları Vakfı ile çalışmıştı. Türkiye ile ilgili tekrar çalışmak istediği zaman hangi konular en önemli, demokratikleşme için kilit olan konular ne diye araştırırken, özellikle inanç özgürlüğü konusunun Türkiye'nin demokratikleşmesi için kilit konulardan birisi olduğu düşüncesiyle aslında bu proje başladı. Herkes için inanç özgürlüğü hakkını izlemek amacıyla, sadece azınlıklar veya sadece çoğunluklar değil ama daha bütünsel bir bakış açısıyla ve sistematik bir şekilde inanç özgürlüğünün korunmasındaki zorluklar, fırsatlar, gerçekte neler oluyor? Bunları belgeleyen, izleyen ve sonunda raporlaştıran sonunda da çeşitli tavsiyelerle yol gösterme amacına sahip bir proje.
Peki burada ben bir şey sorayım. Düşünce, din veya inanç özgürlüğü hakkı ne? İlk önce öyle bir şöyle geniş olarak bir bu hakkın kapsamı nedir diye bir bahsetsek, ondan sonra raporlara vesaireye geçsek.
Aslında düşünce, din ve inanç özgürlüğü hakkı oldukça kapsamlı bir hak. Önce düşünceden başlıyor. Bir içsel tarafı var. İnsanın düşüncesinde, iç dünyasında özgür olması kısmı var. Bu kesinlikle aslında sınırlanamayan kısmı bu hakkın. Ne devletler ne başka üçüncü kişiler bu kısmını sınırlayamaz. Bu da demek ki örneğin indoktrinasyon yapılamaz. Herhangi bir kimse belli bir inanca sahip olmaya zorlanamaz. Bunun dışında din veya inancın çeşitli alanlarda dışa vurumunu da içeriyor bu hak. Örneğin ibadet yoluyla, öğretim yoluyla, uygulama yoluyla ve çeşitli törenlerle kişiler din veya inançlarını açıklayabilirler. Bu hakkın bu kısmı ise sınırlanabilir bir hak ama ancak belirli koşullar altında sınırlanabilir. Kesinlikle keyfi bir şekilde sınırlanamaz. Yani pratik olarak düşünürsek aynı zamanda inanç özgürlüğünün hem bireysel hem de kolektif bir boyutu da var. Hem bireyler tek tek inançlarını açıklayabilirler ama çoğu zaman inanç gruplarının geleneksel olarak varoluş biçimleri kolektif faaliyetler aracılığıyla oluyor. Örneğin ibadetler kolektif olarak gerçekleştiriliyor veya ibadet yerine sahip olmak da kolektif bir hak olabiliyor.
Peki yani yalnızca din ve inançla bağlı olan bir hak mı, yoksa çok daha geniş, yani inanmamayı da içeren bir haktan mı bahsediyoruz?
Kesinlikle inanmamayı da içeren bir hak. Çünkü inanmama hakkı olmasaydı zaten inanma hakkı da olamazdı. Sadece neye inandığımızı seçebilirdik. O yüzden bu inanç özgürlüğün aslında en temelinde yatan ilke veya norm özgür irade diyebiliriz. Peki, bu da inanmamayı da içeriyor.
Peki burada yalnızca semavi dinlerden mi bahsediliyor yoksa daha geniş kapsamlı bir şeyden mi bahsediyoruz?
Kesinlikle daha geniş bir şeyden bahsediyoruz. Sadece tek tanrılı dinler değil, çok tanrılı dinler veya eski ve geleneksel dinler değil, çok daha yeni ortaya çıkmış olan dinler.
Uçan spagetti canavarı.
Yok, galiba orada bir sınır var. Evet, evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var. İnancın belirli bir düzeyde inandırıcılığı, ciddiyeti, bağı, önemi olması
evet,
konusunda.
Campbell ve Cousins.
Uçan spagetti canavarı olmuyor mu şimdi? Üzüldüm ben buna.
Ama yine de oldukça geniş bir şekilde yorumlanması gerekiyor. Din veya inancın koruma kapsamında olması için geniş bir bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Kesinlikle dar bir yorum içermiyor insan hakları hukuku.
Peki bu sizin hazırladığınız her seneki Türkiye'de inanç özgürlüğü hakkını izleme raporları var. Biraz onlardan bahsedelim. Sonra da yakınlarda açıklanan şu reform paketindeki inanç özgürlüğüne ilişkin düzenlemelerden bahsedelim. Hani oradaki temel sorunları çözümlemekte yeterli görüyor musunuz vesaire, ama ilk önce bir rapordan isterseniz şöyle bir bahsedelim.
Aslında bu bizim ilk raporumuz. Ocak ve Haziran ayları arasındaki gelişmeleri ele aldık. Ve
senede iki defa hazırlıyorsunuz.
Senede iki defa hazırlayacağız. Bu ilk raporumuz yani Haziran'a kadar gelişmeleri içeriyor. Ve aslında burada genel olarak 5 eğilim tespit ettik diyebiliriz. Yani isterseniz kısaca onlardan bahsedebilirim. Lütfen. Birincisi Türkiye din ve inanç özgürlüğü hakkını bütün unsurlarıyla korumuyor diyebiliriz. Örneğin bazı unsurlarını kendi koruma alanı dışında bırakıyor. Bunun en bariz örneği vicdani ret hakkı. Bunu inanç özgürlüğü kapsamında görmüyor. Veya din veya inancı öğretim yoluyla açıklama hakkını yine inanç özgürlüğü kapsamında görmüyor. Bunun da herhalde sembol haline gelmiş olan örneği Heybeliada Ruhban Okulu. Aynen. Ve bazı hakları da yasal olarak aslında mevzuatında koruduğu halde uygulamada etkili bir şekilde korumakta ciddi sıkıntılar var. Örneğin ibadet yeri kurma hakkı birçok inanç grubu için önemli bir sorun. İbadet yerleri pratikte varlar ama yasal statüye sahip değiller.
Bunun gibi biraz başka... açabilir misiniz?
Bu şöyle aslında örnekleyebilirim. Bu özellikle Yehova şahitleri, Protestanlar ve Alevi toplumları için önemli bir sorun. Aslında birçok grup ibadet ettikleri yerlerde bulunabiliyorlar serbestçe. Örneğin cem evlerinde ibadet ediyorlar veya kiliselerinde ibadet edebiliyorlar. Ama bu yerler resmi olarak bir ibadet yeri statüsüne sahip değil. Bunun anlamı nedir? Bir ibadet yeri statüsüne sahip olan ibadet yerleri bazı ayrıcalıklara sahipler, bazı muafiyetlerden yararlanıyorlar. Aynı zamanda da belki şöyle de düşünebiliriz, sosyal açıdan da belli bir statüye sahip oluyorlar. Daha prestijli bir konumda olabiliyorlar.
Aslında bu şekilde bir düzenlemeyle veya uygulamayla daha doğrusu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir takım temel kararlarına, temel yargı kararlarına aykırı hareket edilmiş oluyor. Hiçbir devlet aslında bir inanç grubunun kendisini tanımlaması dışında bir tanım getiremez ve dolayısıyla ibadet yeri bunun içinde en önemli unsurlardan biri olduğuna göre kalkıp da evet senin inancın bu olabilir ama ibadet yerin budur gibi bir tavra girmesi aslında o kararlara aykırı hareket etmek.
Aykırı hareket etmiş oluyor. Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin söylediği ne ibadet yerinin meşruiyeti ne de ibadet biçiminin meşruiyeti hakkında devlet söz sahibi değildir. Dolayısıyla bir yere ibadet yeri statüsü tanırken ilahiyatla ilgili kararlar verilemez. Artı ilahiyat konusunda yetkili olan bir kurumun kararı da dikkate alınamaz. Devletin bu konuda tamamıyla tarafsız olması gerekir ve inananların aslında yorumlarından hareket
kendilerini tanımlamalarından hareket
aynen o şekilde çıkış noktası orası olması gerekir.
Ama anladığım kadarıyla yani Türkiye'de işler böyle yürümüyor. Ben biraz hani süremiz kısıtlı olduğundan genel bir bakış olarak raporu hazırlarken gördüğünüz kadarıyla Türkiye'de kimin ne kadar inanç özgürlüğü var? Çünkü hani inanç özgürlüğü aşağı yukarı bütün inanç gruplarının talebi. En çok da galiba çoğunluktan geliyor bu talep. Raporu hazırlarken ne gördünüz? Nasıl bir izlenime kapıldınız bu anlamda? Kim ne kadar özgür inancında?
Aslında rapor için çok çeşitli kesimlerle konuşma fırsatımız oldu. İnananlar, inanmayanlar, çoğunluktan, azınlıktan, herkesle. Ve şunu gördük ki aslında Türkiye'de herkes inanç özgürlüğü konusunda bir mağduriyet sahibi. Farklı farklı unsurlarıyla ilgili sorunları var. Ama kim en çok zarar görüyor veya kim en çok mağdur diye soracak olsanız insan diyeceğim. Herhangi bir gruptan ziyade gerçekten Türkiye'de insanlar inanç özgürlüğünün tam anlamıyla korunmamasından mağdur oluyorlar.
Anlıyorum. Peki devlet din işlerine ne kadar karışıyor ve hangi gerekçelerle karışıyor genellikle? Ne kadar İçinde devlet dinin, ne kadar dışında diye soramadığımız için soruyorum. Ne kadar içinde ve ne kadar düzenliyor?
Devlet din ve inanç özgürlüğünü ne kadar düzenliyor ve sınırlıyor diye soracak olursanız oldukça aslında düzenleyici bir devletimiz var. Ve bu böyle bir geçmişi de var aslında. Hem düzenleyici hem biraz önce konuştuğumuz gibi bazı şeylerin meşru olup olmadığına karar verici. Ve aynı zamanda da engellediği hakları kendisi belki bir kamu hizmeti olarak da sunan bir devlet. Ve kesinlikle daha özgürleştiren, inanç gruplarını kendi özgürlüklerini yaşamalarının önündeki engelleri kaldıran ve tarafsız durup çoğulculuk, toplumdaki çoğulculuğu dayanak noktası alan bir devlet olmaktan henüz uzak.
Peki neden, gerekçesi genellikle ne oluyor? Hani bu dengeyi şey yaparken, kurmayı da dengesizliği kurgularken gerekçesi ne oluyor devletin? Yani şeyi hatırlıyorum, hani işte zirve yayın evi meselesinden sonra yaşananlar, yani misyonerlik hani bir
zaten benim de bahsetmek istediğim bu din değiştirme özgürlüğüyle ilgili olarak mesela tavırlarda neler gördünüz, uygulamada ne gibi problemler yaşanıyor?
Aslında din değiştirmek tabii ki Türkiye için, Türkiye'de serbest olan bir hak. Yasalara baktığınız zaman o açıdan Orta Doğu'daki birçok ülkeden Türkiye aslında ileride. Teorik yasalarında olarak bu yasak değil veya ölüm cezası yok bunun için. Fakat pratikte insanlarla konuştuğunuz zaman oldukça ayrımcılık riskiyle karşı karşıya olduklarını söylüyorlar ve birçok kişi inancını İslam'dan farklı bir dine değiştirmiş ise veya artık inanmıyorsa, örneğin ateist olmuşsa, bunu saklama gereği duyduklarını söylediler. Hatta birçok kişi kesinlikle ismini vermek istemedi, durumla ilgili ayrıntıları vermek istemedi. Örneğin kamu sektöründe iş bulamayacaklarından veya o sektörde çalışıyorlarsa kesinlikle inançlarını gizlemeleri gerektiğine inanıyorlardı. Bu aslında belki de çok konuşulmayan ve üstü kapalı olarak geçilen bir konu, ama inanmayanlar ve İslam'dan farklı bir dine inançlarını değiştiren bireyler oldukça sıkıntı yaşıyorlar. Hatta şey diyebiliriz, yani sorun yaşamamak için bir şekilde kendi hayatlarını adapte ediyorlar. Bir tür hayatta kalma güdüsüyle belki.
Peki bir konu, hani müzik arasına girmeden önce daha farklı olarak düzenlenen, kişinin inancına, dinine uygun bir şekilde defin hakkı, yani ölümden sonra gömülme hakkı konusunda bir takım problemler yaşandığını vesaire de biliyorum. Bu konuda siz bir takım gözlemlerde bulundunuz mu?
Evet, aslında o da raporda ki ilginç olan konulardan birisi, belki çok fazla üzerinde durulmayan bir şey. Aslında günümüzde artık bazı kişiler örneğin yakılarak küllerinin gömülmesini veya saklanmasını istiyorlar. Bu Türkiye'de mümkün değil. Ancak yurt dışında yakılmış ve külleri olan birisi, Türkiye'de birinci derecede bir akrabası varsa o kişinin külleri Türkiye'ye getirilebiliyor. Türkiye'de zaten bu mümkün değil. Fakat bu konuda aslında sivil toplum tarafından bir girişim veya bunu yargı sürecine taşıma gibi de
bir talep yok
ve bence bu birinci konuyla çok bağlantılı bir şey. Yani
bir dönemde ben hatırlıyorum bir yakılmayla ilgili krematoryum kurulmasıyla ilgili bir düzenleme girişiminde karşı çıkılmıştı ki Hıfzı Sağ Kanunu'na aykırıdır, Mezarlıklar Kanunu'na aykırıdır vesaire diye epey önceki bir düzenleme. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda bir görüşü olduğunu hatırlıyorum. Tamamıyla baskın inancın gereklerine uymadığı şeyiyle, mülahazasıyla olması lazım. Değil mi?
Öyle zannediyorum ben de. Bu hani net olarak açıklanmış bir şey yok tabii kamu yetkilileri tarafında.
Ben onu size şeyini de bulabilirim. Bütün yazışmalarını vesaire de bulabilirim zannediyorum. Çünkü ben Diyanet araştırmamı yaparken bu kararlara rastlamıştım. İlginç kararlardı. Ama beni mesela daha ilgilendiren şu dönemde bir takım farklı inanç gruplarının mezarlık taleplerine belediyelerin yaptığı olumsuz cevaplar. Galiba
İstanbul Protestan Vakfı'nın bir başvurusu olmuş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve red cevabı alınmış.
Hem de yakın tarihlerde bildiğim kadarıyla.
Bu izleme sürecimiz içerisinde aslında gerçekleşen bir şey.
Belediyemizin arazi sorunu var tabii kentsel dönüşüm dolayısıyla şu an.
Aslında belediyelerin inanç özgürlüğünün korunması konusunda büyük rolleri var. Bu raporda o da görünüyor. Örneğin mezarlıklar konusunda karar veriyorlar. İbadet yeri tahsisi konusunda karar veriyorlar. Örneğin bir cemevi için veya bir kilise veya toplantı salonları için belediyeye başvurulduğu zaman.
Cenaze hizmetleri konusunda da artık yani şöyle söyleyeyim. Çoğunluk dinine mensup birisi olarak söylüyorum. Eğer bir cenazeniz varsa herhangi bir hangi belediyenin alanında olursanız olun. Neredeyse tüm işlemleriniz hakikaten çok güzel bir şekilde idare ediliyor. Ama ben bunun Sünni İslam dışında herhangi bir din için geçerli olduğunu zannetmiyorum. Yani kapınıza belediye otobüsü dahi geliyor. Şeylerinizi hani konunuzu komşunuzu alıp sizinle beraber şeye götürmek için. Kabristan'a götürmek için. Ama ben bunun herhangi bir gayri sünni inanç için geçerli olduğunu zannetmiyorum.
Peki bir müzik arası verelim, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Konumuza da uygun olarak bir Mahalia Jackson şarkısı dinleyelim. Troubles of the World.
Harika.
My Lord.
Tekrar merhabalar. Açık Radyo'dasınız. Yasaların Ruhundasınız. Mine Yıldırım konuğumuz ve Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü girişiminin hazırladığı ilk 6 aylık raporu anlatıyor bize. Az önce bahsettik, işte devletin işlerine ne kadar karışıyor, kim adına karışıyor, kim adına karar veriyor, kim adına denge, kim adına bir dengesizlik kurguluyor diye. Biraz devam edelim mi? Benim ilgimi çeken rapordaki ilginç meselelerden bir tanesi, o mülkiyet hikayesine takıldığım için galiba. Hı hı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün elindeki daha önce gayrimüslim vakıflara ait olduğu bilinen mülklerle ilgili uygulamaları. Anladığım kadarıyla ciddi bir restorasyon girişimi var, özellikle hani değer arz eden binalar konusunda, ama nedense sonra o cemaatlere devredilmiyor bu mülkler galiba. Biraz anlatır mısınız, orada ne buldunuz?
Evet, aslında bazı kiliseler veya sinagogların restore edildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ve daha sonrasında farklı amaçlarla kullanıldığını gördük. Tabii ki restorasyonu bu binaların yaşaması açısından önemli ve olumlu bir gelişme. Fakat bu vakıflar sonuç olarak bu ibadet yerlerini veya gayrimüslim vakıflara ait olan yerleri belirli bir amaç için vakfetmişler. Bu amaçların korunmasına devam edilmesi çok olumlu bir gelişme olurdu. Örneğin Diyarbakır'daki bir kilise, veya vakfa ait olan kilise, artık Ermeni vatandaşları orada yaşamadığı için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş olsa da restore edildikten sonra Türkiye'deki Ermeni cemaatine, kullanımına tahsis edilebilir.
Tabii ki.
Ve bu şekilde yapılması bence doğru olan uygulama olur. Hatta bir örnek var. İstanbul'daki bir Protestan Vakfı başvurup Diyarbakır'daki kilise binasını kullanmak istediğini belirtmiş olsa da red cevabı aldı ve bina başka amaçla kullanıldı.
Mor Gabriel örneği de var galiba. Orman arazisi dendi ama galiba sonra devlet baktı, diplomatik bir soruna doğru gidiyor. Vazgeçti bu hikayeden.
Aslında Mor Gabriel ile ilgili anladığım kadarıyla iki farklı süreç devam ediyordu. Bir tanesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne onlar bu arazilerin iadesi için zaten başvuruda bulunmuşlar. Diğer taraftan yargı süreci devam ediyordu. Yargı süreci aslında sona ermedi. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başvuru olumlu bir şekilde sonuçlandı ve aslında daha önce de sonuçlanabilirdi. Madem ki geçerli bir başvuruydu. Ancak demokratikleşme paketinden sonra oldu. Biraz geç oldu ama oldu.
Çok az zamanımız kaldı ama bu reform paketinin inanç özgürlüğüne ilişkin temel sorunları çözmekte ne kadar yeterli olduğuna da gelmiş olalım böylelikle. Ne dersiniz?
Temel sorunları çözmekte tabii ki çok yetersiz. Bazı seçilen konularda gelişme sağlıyor. Başörtüsü sorununu bir yere kadar çözüyor, sınırlı da olsa. Ve Mor Gabriel arazisinin iadesi tabii ki o toplum açısından çok çok önemli bir gelişme. Ama
zaten onlara ait olan bir şey.
Zaten onlara ait.
Yani.
Evet, biz aslında seviniyoruz. Sanki çok olur.
Kaybettirip tekrar buldurma.
Eşeğe el koyup sonra geri verme hikayesi.
Evet, fakat en büyük eksikliği şu diyebiliriz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin inanç özgürlüğü hakkını koruyamamaktan ötürü mahkum olduğu davalar var ve bunlarla ilgili aslında genel önlemler alması gerekirdi. Yani bazı yasal değişiklikler, bazı uygulama değişiklikleri yapmış olması
vicdani
gerekirdi.
Vicdani red hakkı başta.
Vicdani red hakkı, kimliklerdeki din hanesinin kaldırılması, tabii, zorunlu din kültür ahlak bilgisi dersleri en belki önde gelenleri. Fakat bu konularda hiçbir adım yok. O yüzden hayal kırıklığına uğrattığını söylemek zorundayım. Ve aynı zamanda sistematik ve bütünsel bir yaklaşımı da yok demokratikleşme paketinin inanç özgürlüğü açısından.
Parçalar halinde ve lütfeder gibi yapıyor galiba.
Seçmeci diyebiliriz yani, seçmeci.
Peki şeyde yani son tahlilde bu raporda yani bir takım konularda raporda da ele aldığınız gibi başta mesela Alevi cemevleri vesaire olmak üzere veyahut ruhban okulu olmak üzere hiçbir hüküm yer al yani hiçbir düzenleme yer almadı inanç hı hı. paketinde reform paketinde ve bunların başka paketlerde ele alınacağı gibi bir intiba uyandırıldı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Evet, öyle bir açıklama yapıldı. Biz de onu merakla bekliyoruz. Fakat henüz herhangi bir tartışma yapılmıyor bu konuda. Bildiğiniz gibi bu paket hazırlanırken de aslında yeni paketler hazırlanıyorsa hem paydaşların hem de toplumun büyük çoğunluğuyla bir fikir alışverişi yapılması gerekir. Sivil toplum kuruluşlarıyla. Buna dair herhangi bir işaret görmüyoruz.
Korkarım katılımcı demokrasi kavramının eksikliği en büyük problemlerden bir tanesi.
Kesinlikle.
Artık bitirmek zorunda olduğumuzu üzülerek söylemek durumundayım. Bu güzel sohbet maalesef. Umarım ileride daha güzel
ama bu
güzel
konular eminim bize çok çok malzeme çıkaracaktır. Kesinlikle. Mine eğer müsaade ederseniz sizi pek çok programımızda yine konuk etmek isteriz. Bir yandan hani bunu istiyorum, bir yandan da keşke hepsi hallolsa da etmek zorunda kalmasak diyeceğim
ama. Dedikodu etmek için bir araya gelsek.
Seve seve katılmak isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Gelecek hafta yasaların ruhunda başka bir meseleyle ilgili tekrar buluşmak üzere.
Görüşmek üzere.
Yasaların Ruhu. Adalet arayışından sosyal mühendisliğe. Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Çavdar ve İşdar Gözaydın.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41